Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Bu sonsuz salavat-ı şerifenin berekatından âline, ashabına, ehli beytine ve ona tabi olanlara dahi ikram kılınsın. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti de üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerim diyelim ve Bismillah, bu besmele, bu salatü selam hamdeleden sonra başlayalım. Evet kıymetli dostlar, şimdi Hikem-i Atayiye'den epeydir okumuyoruz. Geçen hafta Hazreti Mevlana'nın hayatından ve onu nasıl anlamak gerektiği hususundan sohbet açmış, sizlerle beraber bunu konuşmuş idik. Şimdi inşallah bu sefer de Tacüddin Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin, İbni Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin Hikem-i Atayiye'sinden okumaya devam edeceğiz. Hala bu eseri okumayan varsa, yani bu metinlerin izahını, şurada yazan muazzam cümleleri efendim ihtiva eden kitabı kütüphanesine koymayan ve oraya şeyler böyle öğrenmek için açıp bakmayan kardeşlerimiz varsa, ne olur fazla direnmesinler, vakitlerini harc etmesinler. Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hadis-i şeriflerin lezzetine varabilmek, onun künhüne, hikmetine, oradaki metnin hususiyetine biraz olsun yakınlaşabilmek için bu nevi neye ihtiyacımız var? Eserleri okumaya ihtiyacımız var. Çocuğu ilkokula gönderirsiniz, ortaokula gönderirsiniz, başka etkinliklere gönderirsiniz. Size kalkıp hiç kimse, yahu niye böyle yapıyorsun, doğrudan imanı anlat, doğrudan şu kitapları oku demezler. Neden? Çünkü adam burada o hikayeleri okur, yazmayı çizmeyi öğrenir, belki spor yapar, belki aktivite yapar. Bu tecrübe sayesinde, bu bilgileri, bu donanımı sayesinde kendisi o manayı tahsil edebilecek şekilde o metinlere nüfuz eder. Bir insanın şu anda bir tefsiri okuduğunda anlayabilmesi, size böyle bir şey söylense mesela, bir adamın bir tefsiri okuyabilmesi için ilkokulda birçok hikaye okuması lazımdır dense, bunu abes karşılamazsınız. Neden? Çünkü ilkokulda o okuma parçalarını işleyerek, okuyarak, egzersiz yaparak daha güzel metinleri anlamak için bir zemin teşkil etmiş olur. Onun temelleri atılmış olur. Peki bunu kabul ediyoruz da aklen, niye Mesnevi gibi, Kimya-i Saadet gibi, Hikem-i Atayiye gibi eserlerin okunduğunda tefsirin, Kur'an'ın, hadis-i şeriflerin, fıkhın, bu metinlerin anlaşılması daha iyi olur sözünü niye beğenmiyoruz? Bunu beğenmemekte muhakkak surette bir kasıt vardır. Yani bu asla ne akla, ne fikre, ne hikmete, ne medeniyetimize uygun şeyler değildir. Bunu çok iyi anlamak lazım. Nitekim asl-ı saadete bile baktığınızda, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok İslam olmalarını istediği zatlar ve İslam ile müşerref olup da İslam'a en büyük hizmeti veren zatlar, medeni, kültürlü, efendim belli şeyleri başarmış insanlar olduğunu görürsünüz. Yani bir merak var. Mesela Efendimizin sofrasından, hanesinden hiç ayrılmayan üç insan var. Bilal-i Habeşi Hazretleri, Selman-ı Farisi Hazretleri, Süheyb-i Rumi Hazretleri. İşte adından da belli, Süheyb-i Rumi Anadolulu, Denizlili Hazret. Oraya gelmiş bir şekilde, intikal etmiş Hicaz topraklarına. Selman-ı Farisi adından da anlaşılacağı üzere defaatle söylüyorum, her defasında ismini andığımda söylüyorum, tek başına Selman-ı Farisi Hazretleri'nin hayatını bir okuyun ya. İbretle bir okuyun. Nasıl bir hayat sürmüş? Nasıl bir macera yaşamış? Şimdi Selman-ı Farisi'nin o birikimi, o yaşadığı tecrübe, o bilgiler Hak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buluşunca nasıl bir manevi potansiyele, hizmete, efendim ümmeti Muhammed'e nasıl bir güzelliğe vesile olmuş? Bilal-i Habeşi Hazretleri'ne ne diyeceksiniz? Bilal-i Habeşi Hazretleri de o bedenen yaptığı hizmetlerle, aşkıyla beraber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den meşk edebilmiştir. Ben falanca kafirin hizmetinde bu kadar gık demeden hizmet eden bir kişiyken şimdi nasıl olur da Allah Resulü'nün sünneti seniyesine ve ona tabi olmam dercesine, oradaki o hayat tarzı, o tecrübesi onun İslam ile müşerref olduğunda şu kapıyı bir kere en başında kapatmıştır. Hani biz ezilen kesimiz, hiçbir şeyimiz yok, köle sınıfıyız. Bizden ne olur ki? Biz ne yapabiliriz ki? Bizim Müslüman olsak ne yarar, olmasak neye yarar? Sözünü iptal edecek şekilde bir abide şahsiyet olarak karşımıza çıkmıştır. İslam, din insanı ihya etmiştir. Fakat Müslüman olan kişilerin ve İslam'a hadim olan, bu İslam bayrağını dalgalandıran kişilerin özelliklerine bakın, hepsi karakterli, şahsiyetli, kendi sahalarında o Allah Teala'nın kendilerine verdiği beceriyi ve istidadı en iyi şekilde kullanan insanlar olmuşlardır. Yani buradaki tecrübe bu şekilde işe yarıyorsa, zaten bu sahayı anlatan eserler nasıl olur da işe yaramaz denir? Bunun kasıtlı hakaretten, anlayışsızlıktan başka izahı yoktur. Evet, bunu söylemek istiyoruz. Evet, şimdi Hikem-i Atayiye'den bir cümle seçtik sizin için. Birkaç cümle okuyacağız metinden. En önce Arapçasını okuyacağım müsaadenizle. Rubbema a'take fe mena'ake ve rubbema mena'ake fe a'take. Tekrar okuyorum efendim. Rubbema a'take fe mena'ake ve rubbema mena'ake fe a'take. Ne demektir efendim bu? Rubbema kelimesini daha evvelki derslerde anlattık. Hesapta olmayacak şekilde karşımıza çıkan fakat istisna kabul edilecek şekliyle, yani karşılaşılan, başa gelen fakat bir kaideye bağlı olarak değil, çokça karşılaşılan veya istisnai olarak karşılaşılan hadiseler için rubbema tabiri kullanılır. Realitedir, vakadır fakat bir kaideye bağlı olarak çıkmaz karşımıza. Sizin hesabınız kitabınıza uymaz. Şimdi bu bilgiyi biraz da Arapça okuyanlar için vermiş oldum. A'ata kelimesi, a'ata, atiye, verilmesi, ikram, ihsan manasına gelen bir kelime. Men etmekte, mena'a, mani olmak deriz ya, bir şeyin engellenmesi, tutulması, alıkonulması gibi manaları ihtiva ediyor. Mani kelimesi. Şimdi burada ne diyor Türkçe olarak, şu meal olarak aktardığımızda? Bakın, İskenderiye Hazretleri ne buyuruyor? Onun bazen sana vermesi, bir şeyleri ihsan etmesi seni alıkoymak için olabilir. Sen ille de bir şeye sahip oldun diye kendini iyi bir konumda, efendim doğru bir noktada olduğunu zannetme. Bazen sana bir şeylerin verilmesi seni başka şeylerden alıkoyabilir. Bu manaya geliyor. En önce bir devamını okuyayım, sonra bu metni şerh edeceğiz tekrar. Bazen de bir şeyleri vermemesi, sana mani olması, sana ikramdır, sana ihsan edilmiştir. Şimdi bunu nasıl anlayalım? Yani Allah Teala'nın sana bazı şeyleri vermesi, bazen esirgemek, korumak, bazen vermek de seni korur, bazen de seni vermemekle muhafaza etmiş, sana ikram etmiş olabilir. Böyle desek ne var? Hiçbir şey olmaz. Üç aşağı beş yukarı böyle bir mana vermek uygundur. Peki şimdi nasıl anlayalım bunu üzerinde? Biliyorsunuz Hikem-i Atayiye'nin en önemli özelliği anlaşılan güzel, aa ne kadar güzel dediğiniz şeyin arka planında başka bir güzelliğin yatması. Bu eserin ana karakteristik özelliğini ortaya koymaktadır. Evet. Peki nasıl anlayacağız? Evet. Rubbema a'take fe mena'ake. Şimdi buradaki mani olma kelimesini, alıkonulması, alıkonulmak meselesini olumlu manada alırsak, yani bizi neden alıkoyuyor? Kötülükten alıkoyuyor. Başımıza gelebilecek kötü bir şeyden alıkonulduğumuzu düşünelim. Bu alıkonulmak, her ne kadar fiili duyduğumuzda bir şeyden bir şey yapmaktan geri durdurulmak gibi anlaşılsa da, mesela ateşten alıkoyduk seni denildiğinde, bu sözde alıkoyma sözü menfi gibi olsa da netice itibariyle nedir? Müsbettir, olumludur. Olumsuz gibi görünse de olumlu manaya gelir. Çünkü alıkonulduğun yer ateştir. Başına gelebilecek bir şeydir. Mesela cezadan seni alıkoyduk, hapisten seni alıkoyduk denildiğinde, alıkoymak her ne kadar olumsuz bir cümle gibi, tabir gibi görünse de, alıkonulduğun şeyin olumsuzluğundan dolayı olumlu ve güzel bir manaya gelir. Öyle değil mi kardeşler? İşte burada da Allah Teala bazen sana bir şeyler vermekle seni alıkor, esirger. Buradaki alıkonulmayı olumsuzluktan korunmak anlarsak bunu nasıl anlatabiliriz? Misal verelim. Diyelim ki Allah muhafaza eylesin, hepimiz için bu geçerli olabilir. Kendi adıma konuşuyorum. Belki bizim maddi olarak çok büyük sıkıntılarımız olsa, Allah muhafaza, küfre düşecek, isyan edebilecek noktalara gelebiliriz. Allah bize niye ihsanda bulunur? Niye bizim, yani bazen cebimizde para eksilmez, elhamdülillah deriz, yememiz içmemiz yerinde olur, Allah'a çok şükür deriz. Nedendir bu? Allah Teala sana niye lütufta bulunur? Canım beni seviyor. Ya Allah Teala'nın sevmediği kul yok. Sevmiş de zaten yaratmış. Sevmeseydi dünyaya getirmezdi Hazreti Allah. Yukarıdan keserdi işi. Hiç dünyaya çıkmazdın. Olur biterdi. Neden veriyor? Seni korumak, esirgemek için. Niçin? Kıymetli dostlar, daha evvelde söyledim. Bela efendi arar. Bu tabiri unutmayın. Bela efendi arar, efendi. Bir insanın ahlakı bozuksa ve Allah'tan gelen imtihanlara maruz kalırsa, bu adamın cılkı çıkar. Altındaki habis yüz kendisini gösterir. O adamı imtihan etmesen adama sayarlar. Ama imtihan olunduğunda, Allah muhafaza eylesin, küfrü, isyanı, imani eksikliği, kalbinin bozukluğu ortaya çıkar. Sövmeye başlar. Kadere küfreder, feleğe küfreder. Onu kızar, onu kırar, buna gadaplanır, hiddetlenir. İşte Allah Teala bize ihsanda bulunur. Maddi olarak imkanlar verir. Etrafımızdan bizi manevi olarak tatmine erdirir. Niçin? Çünkü biz bunları verilmediğinde ortaya çıkabilecek ahlakla yüzleşebilecek, ortaya konulabilecek güzel ahlakı, olması gereken ahlakı gösterebilecek fıtratta, kabiliyette olmamamızdan dolayı Allah katında hasım, düşman, aduvallah olmayalım diyerek Cenab-ı Hak bize ikramda bulunur, ata ve ihsanda bulunur ki kul azıp da firavunlarla, nemrutlarla, şeytanlarla beraber anılmasın. Onların hizasına, onların grubuna yazılmasın diye bunlar yapılabilir. O zaman sen Allah'ın sana verdiğini ille de bir şeylere hak ettiğinden dolayı değil, bir şeylerden korunman için Cenab-ı Hakk'ın sana lütfettiğini unutma. Manasına ne yapabiliriz? Alabiliriz. Evet. Peki, buradaki men edilmeyi, alıkonulmayı olumsuz olarak düşünürsek ne olur? Yani başka bir hayırdan alıkonulmak olarak düşünebilir miyiz? Öyle mana verebilir miyiz? Bu sefer o zaman metin şöyle anlaşılır. Rubbema atake femena'ake. Bazen sen Allah'tan o kadar çok şey istersin, ille de bu olsun, ille de şu olsun diye hep oraya kafayı takarsın, takarsın, takarsın, istersin, yalvarırsın, en sonunda ona sahip olursun. Fakat bu sahip olduğunla beraber çok sevinme. Çünkü belki Allah Teala'nın sana daha güzel verebileceği hayırları, ille de o ihsanı, ille de o nimetleri istemekle alıkonulmuş olabilirsin. Bir çocuk şirretlik yapar, kendisini yerden yere atar, ille şunu istiyorum, ille bunu istiyorum, al bakalım al denir. Ona böyle herhangi bir şey sus payı olarak verilir. Bu nimet midir? O çocuk istediğine kavuşmuştur. Ama o çocuk şirretlik yapmasaydı, ille de tutturmasaydı, belki daha güzel bir şeyler alacaktı. Mesela vardır öyle çocuklar, hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz, etrafımızda en azından çoluk çocukları görüyoruz. Ve onun için ebeveyni daha güzel şeyler düşünür. Ama yok, ben onu istemiyorum. İlle de pamuk şekeri istiyorum. İlle de lollipop istiyorum falan der. En sonunda anne baba da zaten ona bir şey verecek. Yani daha güzel bir şey ikram edecek ama bakarlar ki bunu çocuk hiç buna taraftar değil. Al bakalım o zaman ne istiyorsan. Hadi sen sağ ben selamet derler. Verirler, gönderirler. O zaman bunu şöyle anlamak lazım. Sen kendi istediklerinin sana verilmesinden dolayı çok büyük fırsatlar elde ettiğini düşünme. Bazen daha büyük nimetlere kavuşturulman, belki de o nimetlerden mahrum olsaydın daha büyük ecirler, dereceler kazanmaktan mani olunmuş, alıkonulmuş olabilirsin. O yüzden iyice ölç, tart. Neticeye bak veya sana gelen o ihsanın, ikramın bidayetine nazar eyle diye bize hikmetli bir söz söylüyor. Peki devamında ne? وَرُبَّمَا مَنَعَكَ فَاَعْطَاكَ. Bazen de bir şeylerden alıkonulursun, olmuyor zannedersin, aslında o sana Allah Teala'nın büyük şeyler ihsan edilmesi gibidir, etmesidir. Buna en güzel biliyorsunuz bir hadis-i şerif mealen, onu aktaralım. Birkaç kere daha konuşmuştuk ama kul diyor ahirette gittiğinde bakar ki o bir sürü sevap, şöyle ecirler kazanmış, şöyle sevaplar kazanmış, şöyle cennetler kazanmış, ya üst üste bir sürü güzellik, şaşırır diyor. Ya Rabbi, ben bu kadar şey yapmadım ki, bu kadar amelim yok ki benim. Burada bu kadar cennetler, burada köşkler, haymeler, dereceler, şunlar, şunlar, şunlar. Ben bunları yapmadım, bunları hak edecek bir şey kazanmadım diye Rabbinin lütfundan dolayı utanacakmış. Ve böyle söyleyecekmiş. Bunun üzerine Cenab-ı Hak melekleri vasıtasıyla o kuluna, sen dünyadayken dua ederdin de o dünyada ettiğin dualar senin için çok hayırlı netice vermeyebilir. O nimetlerin de şükrünü eda edemezsin diye biz senin o duaların efendim kabulüyle yüzleştirmedik. Onu senden tehir ettik. Orada ettiğin duaların, o karşılığını göremediğim zannettiğin duaların bereketini dünyada değil de ahirette sana verdik. İşte bu gördüğün güzellikler senin dünyada dua edip de kabul olmadığını zannettiğin fakat tarafımızda kıymetli olan duaların neticesidir denilecek diyor. Ya dua boşa gitmiyor. Çünkü duayla kazandığın şeyin hesabı olmayacak diye bir şey yok. Bir adam mesela çok dua eder, çocuğum olsun, arabam olsun, işim olsun, hanım olsun, eşim olsun, aşım olsun dua eder ama bunlar dua ile geldi diye bunların mesuliyeti üzerinden kalkacak değil ki. Bunun gelmesi bir mesele, onu muhafaza etmek, şükrünü eda etmek ayrı bir mesele. Bir kere dualarda zaten hep hayırlısı olmasını temenni etmek lazım. Bunu biliyorsunuz. Ama işin bu noktasına bakın. Neyse, biz hadis-i şerifin bize ihbar ettiği, ifşa ettiği sırra bakalım. Devamı var çünkü bunun. Yani denir ki okula, senin dünyada karşılığını göremediğim zannettiğin, karşılığını dünyada vermediğimiz duaların işte ahiretteki sana kazandırdıklarıdır bunlar denilince kul diyecekmiş ki ya Rabbi, keşke dünyada ettiğim duaların hiçbirini kabul etmeseydin, dünyada karşılığını vermeseydin de ahirette hepsi karşıma çıksaydı. Ya bu ne kadar muazzam bir şeydir. Bu hadis-i şerifi daha evvel söylediydim de fakat şu noktasına dikkat çekmemiştik. Dikkat ediyor musunuz kardeşler? Ya Rabbi, keşke böyle olsaydı diyerek Allah Teala'nın ahirette verdiği şeyden tam bir razı oluş ve kalben tatmin oluş var, mutmain oluş var değil mi? O kulun durumunu düşünün. Allah Teala'ya sonsuz şükrediyor. Yani o kadar gönlü coşmuş, razıyım ya Rabbi diyor. Yani o anda daha bir şey ister misin diye sorulacak bir şey yok. Memnun olmuş. Peki bu memnuniyetinin biz şöyle ipuçlarını nereden anlıyoruz? Bu kişi dünyada dua ediyormuş. Demek ki dua nasıl olmalıymış? Allah'tan razı olarak dua edilmeliymiş. Allah'tan razı olarak dua etmenin hali sünnet olarak bize verilen tatbikatı nasıldır? Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin diye duaya başlamaktır. Arz edebiliyor muyum efendim? O elhamdülillahi rabbil alemin diye duaya başlamak, ya Rabbi versen de vermesen de her halükarda senden Allah olarak razıyım. Sonra salatü selam okuruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim deriz duanın başında. Din olarak İslam'dan ki peygambere verdin, biz o peygamberin ümmetiyiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona indirilen Kur'an'dan kitap olarak razıyım. Din olarak İslam'dan razıyım. Tabii ki Resul olarak da Hazreti Muhammed'den razıyım demektir. Duanın başında hamdele ve salvele. O zaman şimdi tekrar cümlemize dönersek, bazen bize verilmeyen şeyler Allah Teala'nın bize daha büyük güzellikler ihsan etmesi içindir. Yahut kıymetli dostlar, istediğimiz şeylerin kötü oluşundan dolayı Allah vermemekle bize ikram eder. Ya Rabbi bana çok para ver. Bu adam parayı alınca azacak. Allah Teala vermez. Onu muhafaza etmek içindir o. Onun vermeyişi bir ihsan olur. Vermemesi ikram olur. Onu iyi anlamak lazım. Yine çocuk misalini vereyim. Çocuk elini daldırdı, çikolataları yiyor. Yapma hayır demek çocuğa ikram mıdır, yasaklama mıdır? İkramdır yahu. O çocuğun sıhhati bozulacak. Ya alerjisi var ya başka türlü bir şeyler olacak. Onu habis şeylerden, o çipslerden, bilinmelerden muhafaza ediyorsun. Alıkoyuyorsun. Bu alıkonulmanın, o çocuğu alıkoymanın adı nedir? İhsandır, ikramdır, alakadır. Hatta bir insanın her istediği olunca korkmalıymış. Bazı şeyleri olmayınca Allah Teala'nın hususi terbiyesi altında olduğunu hatırlayarak sevinmeliymiş. Cenab-ı Hak beni seviyor, benim kayırıyor, bana daima kulluk efendim noktası tarasut ediyor, muavenet ediyor diyerek sevinmeliymiş. O halde bizler bu şekilde bize muamele edildiğini farkına varmamız icap ettiğini Hikem-i Atayiye'de efendim Tacüddin İbni Ataullah İskenderiye Hazretleri söylüyor. Bazen de alıkonulmak, yani sana zarar verecek şeylerin alıkonulmasıyla ihsan etmiş olur. Bazen de sana vermez. Niçin? O verdiklerine imtihan olursun. Başaramazsın, beceremezsin. Bazen de vermez, sana ahirette ikram etmek için, ihsan etmek için. Bunu da şöyle bir anlatalım. Güzel bir kıssadır, hikayedir. İkinci bölüme geçmeden evvel, kıymetli dostlar, hani iki melekten bahsederler. İki melek yeryüzüne inerken karşılaşmışlar. Aceleyle nereye gidiyorsun? Senin de acelen var, benim de acelen var. Nereye gidiyoruz? Sen ne işte görevlendirdin diye, görevlendirildin diye sormuş biri diğerini. Tekisi demiş ki, yahu bir Yahudi var. Adam ölmek üzere, gelmiş 80 yaşına. Çocukluğunda vesairesinde yediği bir balık, efendim o kendi göllerinin etrafında yetişen bir balık hatırına geldi. Onu çok canı çekti. Ölmeden evvel onun onu alması için yanındaki kişilere Allah Teala vesile eyledi. Pazara, çarşıya o balık geldi. Ben de gideceğim, yardım edeceğim ki hemen o balığı alsınlar, götürüp adama pişirip yedirsinler. Bu adam kafir mi? Kafir. Peki sen nereye gidiyorsun? Ya salih bir zat var. Yatağının böyle kenarında tek başına kalmış. Öldü, ölecek vaziyette. Haleti nezide. Hemen yanındaki bardağa ulaşmak istiyor. Gideceğim bardağı devireceğim. Yani onun melekelerine, el melekesine müdahale edeceğim. Bu ne acayip iştir deyince diğer bir melek müşküllerini çözüyor. Diyor ki o kafir dünyada ne istiyorsa alsın diye yesin de öyle gebersin. Hiçbir şey gözü kalmasın, dünya hayatında iyice zevk sahibi olsun diye ona öyle muamele eyledi Allah. Diğerine ise o kadarcık tatmini bile dünyada yaşamasın ki Allah onu ahirette en güzel şekilde razı, hem Allah'ından razı hem de Allah da ondan razı olarak huzuruna kabul etsin diye böyle perhizler yaptırıyor. Böyle alıkoymalarla ona ihsanını artırıyor diyerek anlatmış. Bu belki size bir hikaye gibi gelebilir. Gelsin, hikaye gibi olsun ama içinde hakikat barındırdığı aşikardır. Nefeslenelim, ikinci bölümde beraber olalım inşallah.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek.
Kıymetli dostlarımız, ikinci bölümde sizlerle beraberiz. Çok güzel bir çalışma arkadaşlarımız var burada. Hazırlıklar yapıyorlar, bizim gönlümüzü alıyorlar. Efendim kıskanmayın ama çay getiriyorlar, su getiriyorlar. Yani biz size güzel program yapalım diye her şeyi yapıyorlar. Ve hatta ismen de zikredeyim, Mücahit kardeşimi. Her zaman bize burada arkadaşlıklarıyla destek oluyorlar, sağ olsunlar. Efendim ikinci bölümde beraberiz. Hikem-i Ataiye'den devam ediyoruz. Şimdi yine efendim demin ilk bölümde anlattığımız sözün bir nevi şerhi, farklı bir boyutta anlaşılması için bir söz daha geliyor. Nasıldır o söz? Gelin beraber dinleyelim inşallah. Evet. Meta fetaha leke babel fehmi fil men'i adel men'u aynel atai. Evet. Neymiş söz? Tekrar okuyalım. Meta fetaha leke babel fehmi fil men'i adel men'u aynel atai. Hani daha evvelki sözde ne demişti? Bazen onun vermesi senin bir şeyden alıkoymak içindir. Bazen de alıkoyması sana ihsan ve ikramının alametidir mealinde gibi bir söz vardı. Şimdi onu açıyor. Evet. Evet. Şimdi meta kelimesi ne zaman? Şimdi rubbema deniyordu. Rubbema'da zaman ve mekan yoktur. Rubbema kelimesi geçen cümlede vardı. Sizin hayatınızda vaka olarak bir şeyin gerçekleşmesi. Ama şimdi burada bizi uyandırmak için, hani nasıl bir insan kulluğunu hatırlaması için ona bahşedilen şeylerden birisi de zamandır. Zamanın içerisindeki vakti anlar. Zamana dalıp giderse toslar. Hani bunu bir şey ima etmek için söylemiyorum zaman kelimesi üzerinden, ama oraya da gidiyorsa bir problem yok zaten. Hani zamanın sadece zamana kendisini kaptırırsa bir yere toslar. Nasıl geçtiğini anlamaz. Zaman onu alıkoyar. Ama zamanın içerisinde vakti fark eder. O zamanın kendisine vakti anlamak için verildiğini fark ederse, aynı bu dünyaya gelişinde dünyaya kendisini kaptırdığında dünya o zaten dönüyor, onun başını döndürür. Sonra da en sonunda da yere düşer, yer de adamı yer. Yüzünü falan bırakmaz. O yüzden de yeryüzü denmiş zaten. Yüzünü yer diyor, bak dikkat et. Şimdi gülüyorsunuz tabii ama neticede doğru lakırdı. Evet, şimdi burada bir meta kelimesi var. Ne zaman? Ne zaman denildiğinde, ha bak, ne zaman bununla karşılaşırsan sana o zaman içerisinde uyanık olman için, o zamanın içindeki vakti anlatabilmek için Hazret meta kelimesiyle cümleye başlıyor. Ne yaptı? Allah Teala'nın evet sana bir şeyler verdiğini, evet, yani sana ikramda bulunduğunu anlamanın yolu, metodu nedir? Vermediğinin hikmetini meta fetaha leke babel fehmi, önce parça parça gidelim. Senin için ne zaman hikmet kapısını açarsa, düşünme kapısını açarsa, meta ne zaman, fetaha açtı, kim? Allah Teala, leke senin için, babel fehmi düşünce ve tefekkür kapısını açtı. Nerede açtı bu kapıyı? Sen nerede bulunuyordun da bu kapının açılmasına şahit oldun? Fil men'i, bir şeyden alıkonulduğun, hani dedik ya ilk cümlede, ilk bölümde, bir şeylerden alıkonulduğunda bunun neden olduğunu anlayabilmek idrakini Allah sana açtığında, evet, adel men'u aynel atai. O zaman ne olur? Böyle bir durumda sen bir şeyden mahrum olduğunda bu mahrumiyetin sırrını anlayabilecek bir düşünceyi Allah Teala sana açmışsa ne olur bunun neticesi? Adel men'u aynel atai. Bir anda senin o men edildiğin şey, senin bir anda ihsana uğrayan bir adam noktasına ne yapar? Çıkartır. Evet. Yani seni bir anda o men olunma çok başka bir noktaya taşıdığı için seni ne yapar o mahrumiyette bunu düşünmen? Bir anda o mahrumiyeti senin lehine çevirir. Sen Allah'ın ikramına ihsana uğramış olursun. Bu ne kadar güzel bir söz. Çünkü bakın, bunu başka bir yüzden seyredelim. Sözün güzelliği o zaman daha iyi anlaşılıyor. Sen eğer bir şeyden mahrum olduğun zaman Allah Teala'nın niçin seni o şeyden mahrum ettiğini düşünmüyorsan, gerçekten mahrumiyet esasında budur. Denebilir mi? Bu söz böyle anlaşılabilir mi? Tekrar söylüyorum. Bir şeyden mahrum edildiğinde, alıkonulduğunda, çok istediğin halde olmadığında, kendini bir şeylere kavuşamadığını hissettiğinde, eğer bunun niçin Allah tarafından yapıldığını, bunun takdir ölçüleri içerisinde niçin yapıldığını düşünemiyorsan, sen asıl mahrumiyeti o zaman yaşamışsındır diye tercüme edilebilir mi bu metin? Edilebilir. Aynı caddeye çıkartıyor çünkü. Peki bir başka şey ne? Yukarıda birinci bölümde anlattığımız cümlenin farklı bir boyutu gibi. Allah Teala seni Cenab-ı Hakk'ın hikmetine erişesin, kulluğunu hatırlayasın diye bazı nimetlerden alıkoyar. O alıkoyması, senin istediğinin verilmemesi, Allah'ı düşündüğün zaman sen zaten bu dünyada alabileceğin en büyük ikrama ve ihsana uğrarsın. Dolayısıyla gayeye, senin için murad edilene yaklaşmış olursun. Artık buna bir mani olmak, alıkonulmak, mahrumiyet denmez ki. Ne murad edildi? Senin onu düşünmen için sen bu dünyaya gönderildin. Eğer bu mahrumiyetle sen onu bulmuşsan, sen zaten onu bulmak nimetine eriştiğin için senin için mahrumiyet yoktur ki. Senin için bir kayıp yoktur. Sen ihsana uğramış bir adamsın. Öyle düşün. Denilebilir mi bu cümleyi? Böyle okuyabilir miyiz? Evet, böyle de okuyabiliriz. Aynı zamanda bu bize neyi hatırlatıyor bu cümle kıymetli dostlar? Evet. Şunu hatırlatıyor. İnsan bir şeylerden mahrum olduğunda, istediğine kavuşamadığında o meselenin sadece olup olmayışına bakmamalı. O meseleyi olduran yahut oldurmayan Hazreti Allah'ın kudretini düşünmeli ve onu zikretmeli. Her alıkonulmamız ne yapmalı? Bize Allah'ı hatırlatmalı. O zaman yukarıdaki söze de bağlamış oluyor. İnsan nimet içindeyken çoğu zaman şükretmeyi bilmez. Fakat nimeti elinden gittiğinde kendi varlığını sorgular hale gelir. Sorgular hale geldiğinde de esas var olan, yegane var olan Allah Teala'yı hatırlar. Hatırlamalıdır. Şimdi bu perspektiften bakınca bir şeye mazhar olmak, erişmek mi büyük nimet? Erişemediğinde Allah'ı tefekkür edip boyunun ölçüsünü alıp kulluğunu hatırlamak mı nimet? Hangisi Cenab-ı Hakk'a sevk edici ve yaklaştırıcı? İstediklerimizin çoğu zaman olamaması, Allah Teala'nın bizim üzerimizde kendisine yaklaştırmak için tecellileri, vesileleri, hatta kaba tabirle bahaneleridir. O halde bir şeylerin, her istediğinin yerine gelmesi Allah'a yakınlık olarak tefsir edilmemeli. Kendi için istediklerinin çoğu zaman olmayışı, fakat onu vermeyenin, veren Allah Teala'nın başka bir şeylere bize ihsan edeceğini düşünmesi esas velayet, esas Allah'a yakınlık derecesidir diye düşünmek icap ediyor. Bilmem anlatabildim mi kıymetli dostlar. Şimdi bakınız, insan bunu nasıl anlayacak? Şimdi insan cesetten, kalıptan ibaretse, Allah Teala'nın kendisine verdikleriyle vermedikleri arasındaki bu mana ilişkisi nasıl kuracak? Maddeden ibaret bir adam bunu yapabilir mi? Zahir perest olan bir kişi bunu algılayabilir mi? Yani Bel Sultanlığını terk etmiş İbrahim Ethem'in o terk ehli oluşunu, Hazreti Cüneyd-i Bağdadi'nin o zühdü takvasını, sahabinin o güzel hayatını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çilelerini hiçbir zaman sadece nefisten, maddeden, cesetten ibaret olan bir insan anlayabilir mi? Onu bir kenara bırakın. Hep söylüyoruz. Önce can, sonra canan diye yaşayan bir adam, bu vatana hizmeti, bırakın onu da, onu da bırakın, daha küçük düşünelim, bir çocuğuna hizmeti bile düşünebilir mi? Kendi rahatı için çocuk yapmayan insan sayısı hiç de az değildir. Rahatı bozulacak, rahatlıkla iş güç yapamayacak. Şimdi ben onun çocukla uğraşamam, şöyle bir 7-8 sene daha hayatımı yaşayayım, sonra çocuğa bakarız. Sanki Allah Teala da senin emrindeydi, şak istediğin zaman çocuğu verecek. Öyle gibi görürüz, öyle gibi görürler. Sebep nedir? Biraz daha rahata kavuşalım. Yani sıkıntı istemiyorlar. Yahu insan sıkıntıyı göze alamasa çocuk bile doğuramaz. Hiçbir işte çalışamaz. Bugün işsizlik var diyorlar. Hiç inanmıyorum o işsizlik lafına. Bazen esnaf lokantalarına gidiyorum. Adam diyor ki, abi diyor, bizim burada bulunan fabrikatörler, biz yani iş sahasındayız, sanayinin hemen yanındayız. Adamlar işçi bulamamaktan şikayet ediyor. Hakikaten de oraya giderken görüyorum, koca koca bez afişler yapmışlar, ilanlar yapmışlar. Ya adam diyor ki, mesela şöyle işçi, şu vasıfta işçi falan demiyor. Ya vasıfsız işçi arıyoruz diyor. Eleman arıyoruz diyor ya. Ben buraya diyor bulaşıkçı bulamıyorum diyor. Allah'tan diyor şuraya birkaç Suriyeli aile geldi diyor. Sabahtan akşama çalışıyorlar diyor, ırgat gibi. Ne bir edepsizlikleri var, ne bir öflemeleri, ahlamaları. Yapıyorlar işlerini, gidiyorlar diyor. Bizim çocuklar iş beğenmiyor diyor ya. Hani görüyoruz bunu marketlerde, kaç kere anlattım size. Kasiyer yani. Sanki kendisi vermiş gibi malımı öyle sayıyor benim. Kasadan geçirirken bile üşeniyor. Böyle surat beş karış. Sanki geldik onun malından alıyoruz, gidiyoruz, bize sadaka veriyor yani. Ya senin işin bu kardeşim. Sen niye yüzünü asıyorsun ki? Allah el ayak vermiş, göz kulak vermiş. Helalinden çalışıyorsun. Ne olmuş yani? Yani bir şeyin barkodu okunmamış. Öf! Hay Allah! Bunu nasıl okuyacağız şimdi falan? Sanki dünya yıkılmış. Ne abartıyorsunuz? Bu kadar nedir bu yani? Neyin nesidir? İşçi bulunmuyor. Millet eleman arıyor. Çalışacak adam yok. İş beğenmiyor insanlar. Ya böyle şey olabilir mi? Yani maaşı az olur, bilinmesi olur ayrı, boş durmanın bir şeyi var mı? İlle bir köşe dönülecek, ille hemen bir şeyi patlatacak, bilinme serbest sahibi olacak. Bu nasıl bir illettir? Şimdi bu adam çocuk sahibi olabilir mi? Yuva kurabilir mi? Evlenebilir mi? Vatan bekleyebilir mi? Şehadet fikri bu adama güzel gelebilir mi? Enayi miyim ben ya? Niye gideyim şehit olayım demez mi? Ben mi enayiyim, bir tek ben mi varım, niye yapayım demez mi? Şu yollara çöp atan insanlar, şu arabalarla, binlenmelerle, hadi bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde zaten İstanbul'u pislik götürüyordu. Havası bile ölüm derecesindeydi. Karikatürler yapılırdı Ankara ve İstanbul'un havası yüzünden. Havası temizlendi, yolları temizlendi. Böyle ufak tefek adamlar değil he. Koca koca jiplere falan binen insanlar kaldırıyor. Çok titiz ya kendisi, çok temiz. Arabasını pisletmemek için yola bütün pisliğini bırakıyor hayvanlar gibi. Ya niye bunlara bir şey söylenmiyor? Yani nedir yani? Çok yüksek cezalar verilmeli, tespit edilmeli. Nasıl atıyorsun kardeşim sen bunca, bu rahatlık nereden ileri geliyor? Şimdi bu adam bu kalıbıyla, bu tamamen tenperest, önce can sonra canan diye, önce canım benim, canı olduk, keyif olduktan sonra bakarız diyen bir adama, maddi sahalarda bir şeylerden men olmanın, alıkonulmanın Allah katında bir ihsan ve ikram olduğu anlatılabilir mi? Adam kalıptan ibaret ya. Kesafetle, cesette, Nesini anlatacaksın? Adamda ruh yok ki. Hüdayn abid. Birkaç yerinden delik açılmış, dünyaya salınmış derdi benim hocam. Bu değil ki insanlık. Yani bunları iyi düşünmek lazım. Şimdi bunun sebebini anlatıyor. Bu sözde, şimdi okuyacağımız sözde, daha evvelki sözleri de anlatmış oluyor. Bakın ne diyor Hikemat ayeti. Evet. El ekvanu zahiruha ghirratun ve batinuha ibratun. Fennefsu tenzuru ila zahiri ghirratiha vel kalbu yanzuru ila batini ibratiha. Bak şimdi sözün güzelliğine bak. Tamam, bunu böyle gör, bazen şöyle olabilir, Allah'ın ikramı böyle olur, bazen alıkoyması şöyle şöyle olur diye anlattı ama sonradan da müthiş bir formül koydu karşımıza. Nedir bu? El ekvanu zahiruha ghirratun ve batunuha ibratun. Bu alemin dışı insanı alıkoyucu, aldatıcıdır. Hani demin söyledik ya zaman meselesini, zamanın aldatmasını falan. Nedir bu? Dünyanın dışına bakıldığında evet aldatıcıdır. Şen şakra dönüyor da dönüyor. Oh ne güzel. Dönme dolap gibi. Tam oyun yeri. Fakat ve batinuha ibratun. Bunun batını, iç alemi ise ibrettir, ibret. Bütün oyunlarının arkasında o oyunların nasıl bozulduğunu gösteren bir alem taşır. Müteaddit defalar söyledik. Yazı vardır ama kışı vardır. Hayatı vardır, ölümü vardır. Gençliği, şen şakrak yaşadığın sıhhatli çağları vardır. Ama ihtiyarlığı, buruşuk yüzle sıhhatin elden gitmiş şekilde karşılamaları ve tezgahları vardır. Bak ibretliktir bu. Devamlı bir daire içerisinde yapılır, bozulur. Yapılır, bozulur. Kevnü fesat. Kevnü fesat. Ekvan böyle olur. Oluştur bu. Oluşum böyledir. Bu dünyaya bakıldığında bir sürü aldatıcı şey var. Ama batını ibretliktir, ibretlik. Ne ibretler vardır? Peki fennefsu tenzuru ila zahiri ghirratiha. Nefis sadece bunun aldatıcı kısmına bakar. Nefsin işi odur. Çünkü nefis de işin ruhun kalıbına nefis derler. Bak bu tabiri unutma. Ruhun kalıbına ve kabuğuna nefis derler. Nefsin kabuğuna da ceset derler. Cesedin kabuğuna da ten derler. Bu tabiri unutmayalım. Bir daha arz ediyorum. Ruhun kabuğuna, kalıbına nefis derler. Nefsin kabuğuna, kalıbına ceset derler, beden derler. Bunun da en dıştaki çerçevesine ten derler. Ten zevki, beden rahatı oradan nefse taşınır. Ruh varsa altında, o ruh nefsin dışarıya çıkan bu uzanan kısımlarını da adam eder. O bedenden, o cesetten, o tenden ruhun etkisi, güzelliği kendisini gösterir. Ama nefis ruhu o kabuğu içerisinde boğmuşsa, sesini kesmişse, artık ruh mahkum olmuşsa oradan, bütün o azalardan ne görünür? Sadece nefis, yani ahlaksızlık görünür. Bazen nefis işi o kadar ele alır ki ruhu da öyle bir kendisine köle eder ki artık o insan manayı buluyorum zannetse de sadece nefsinin hevasına düşer. Muhakkak surette ihtisas sahibi bir hekimin, bir tabibin, daha doğrusu kalpten anlayan bir habibin o kişiye müdahale etmesi lazımdır. Peki kalp nedir? Tam bu ruhla nefis arasındaki muhakemeyi, dengeyi sağlayan unsurdur. Kalp nefse satılır, nefse giderse ruh da hapı yutar. Fakat kalp ruhla beraber hareket eder. Ruh orada kendisine kuvvet bulursa, akıl, nefis ve onun tezahür eden şeyleri ta tene, bedene, cesede kadar bir ahlak olarak dışarıya nüfuz eder. Artık o kişinin bakışları nurani ve feyizli bakışlar. Konuşmaları öyle, işitmeleri öyle, tutması, yürümesi, oturması, kalkması, vermesi, hak adına yaptığı işleri hep o manevi kuvveyle olur. Bunu unutmayınız. Bu çok önemli bir tertiptir. Şimdi eğer nefis bu kalpten bağımsız olarak kendini de kalp ve ruh yerine koyarsa, dünyaya baktığında sadece aldatılan, o alayişin, o alıkonuluşun seyline, meyline kendisini kaptırır, yuvarlanır gider. Peki kalple bakarsa, kalp baktığında nasıl olur? Kalp öyle bir şekilde yaratılmıştır ki, kalbin bir zahiri vardır, bir batını vardır. Kalbin zahiri bile devamlı, bak adı üstünde, kalptir kalp. Çevirir, devri daim yapar. Pis kanı alır, temiz kan verir. Pis kanı alır, temiz kalp verir. Zahiri bedendeki olan kalp bile böyledir. İşte bunun bir de manevi kalbi vardır. O manevi kalpte kainata baktığında aldatıcı şeyleri görür, çevirir, ibret alınacak noktaya getirir. Kötü şeyleri görür, hemen iyi şeyleri yapmaya başlar. Ne kadar heva heves varsa onları alır çevirir. Kalbi varsa söylüyorum, kalbi. Şimdi benim kalbim var zaten atıyor deme. O kalbin ruhundan bahsediyorum. Manevi kalpten bahsediyorum. İnsanı dönüştüren, devamlı terakki ettiren, mertebelere basamak basamak çıkartmaya vesile olan, imanın muhatabı olan kalpten bahsediyorum. O kalp. O kalp ne yapar? O da dönüştürür. Çirkinliklerin ardındaki güzellikleri, dünyada güzel gibi görünen fakat zehirli olan şeylerin temyizini, analizini yapar ve ondan sonra sana lazım olan kısmını sana yükler. Ruh artık o şekilde o kalpten kuvvet alarak cesedi sürükler, nefsi beraberinde götürür, ahlaka sevk eder, dini mümini Ahmediye'ye sevk eder. Şimdi bu kalpten mahrum olan kişi cesetten veya nefisten ibaret olduğunda bu dünyada bir şey verilmediğinde azar. Ama kalp sahibi olan kişi kendisinin bir şeylerden men edildiğini gördüğünde onu men eden ve icabında ona veren eli tanır, sahibine itaat eder ve onu zikreder. Dolayısıyla birisinin devamlı istediklerini alması onda mahrumiyet oluşturur. Bir diğerinde bir şeylerden alıkonulması onda Allah Teala'ya yakınlığa, ihsana ve zenginliğe, iyi olmaya vesile olur. Birisi kârdadır, mahrum olduğu gibi görünse de kârdadır. Ötekisi her istediğini elde etse de zarardadır, ziyandadır. Bu zarar ve ziyanı neye göre yapacaksın? Nefse göre yaptığında zarar ziyan yok, hep kârda. Ama insan sadece nefisten ibaret değildir ki, kalp vardır. Kalbin ihmal edilmesi durumunda zaten yarım olmaz mı insan? Yarım olur ya. İşte bu ziyan değil de nedir ya? Biz böyle bir görüşü elde edebilmek için neye sahip olmamız lazım? Kalbe. Kalp ne zaman bu dönüştürücü, manevi dönüştürücü, terakki edici, yükseltici çirkinlikleri iyiliğe, iyi gibi görünenlerin de arkasında yatan tuzakları anlamaya kalp ne zaman muvaffak olur? İmanla. İmanla kalp buna muvaffak olduktan sonra kalpten gelen nurla o ruhun kuvvesi birleşir, akıl da nurlanır, şuurlu olunur. Şuur, bu şuurlu akıl nihayeti, akıbeti fark eder, hareketlerini ona göre muhakkak şekillendirir. O zaman bazı şeylerden şikayet ettiğimizde nefis dairesinde kaldığımızı fark edelim. Bazı şeylerden ibret alıp da onun bize vermek istediği şeyi anladığımızda bilelim ki Allah'ın lütfuna mazhar olmuşuz. Çünkü bu dünya Rabbimizi bilmek, kendi nefsimizden haberdar olmak, niceliğimizi, nitlüğümüzü, ne asıl olduğumuzu, nasıl yani olduğumuzu anlamak için yaratılmış, bu sahne onun için kurulmuştur. Yaratılış hikmetine varan bir insan asla mahrum değildir. yaratılış hikmetinden uzaklaşan bir insan her şeye sahip olsa da eksiktir, yarımdır, şahsiyet olmaktan uzaktır diyelim. Bu ibretlerle, bu nasihatlarla, Hikem-i Atayi'nin bu hikmetleriyle sizleri Allah'a emanet edelim kardeşlerim. Vesselam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.